Zabit ve kumandan ile hasbihal. Mustafa Kemal Atatürk. 1. kaset 2. yüz sayfa 8. Harpte bütün işleri kuru mukavemet ve kahramanlığın göreceği fikri anlaşılmasın demeyi zahit görüyorsun. Ben bunu demeyi bizim için vacip görüyorum. Beraber şahidi olduğumuz bir iki manzarayı burada sana hatırlatacak olursam, senin zahitten vacibi de geçerek farzı ayna kadar çıkacağından şüphe etmem. Mesela senin yaralandığın bir muharebede sağ cenah alaylarından birinin cesur kumandanı, düşman topçu ateşi altına girdiği huduttan, Doğan Arslan sırtlarında, düşman piyadesinin tekasüf eden ateşleri altında, alayının geri dönüp kendisini yalnız bıraktığı noktaya kadar daima palası elinde ve kendi avcı hattının önünde bulunmuştu. Bu cesaretin hayranıyım, fakat maalesef, bu cesaret ve kahramanlık alayın muzaffer olmasını temin edemedikten başka perişan olmasına da mani olamadı. Vuku bulan bu tavır ve mişvara mukabil alayın topçu ateşi altında maksada ve araziye muvafık olarak açılması ve daha sonra yayılması ve daha sonra tahsis olunan cephede taarruz ve hücumu ve komşu kıtaat ile irtibatı sevk-ü idare ve muhafaza olunsaydı ve bunun için elde pala yerine dürbün bulundurulsaydı ve bunun için avcı hattının önünde değil, ihtiyatının yakınında vaziyete nazır ve hakim olunacak noktada bulunulsaydı ve ancak halin, vaziyetin, sanatın bütün icabat ve tedabirine tevessülde muhafaza-ı sükunet ve metanet edildiği halde, nagih zuhur bir sebebi meşundan dolayı, alayının yüz geri ettiğini gördüğü anda kılıcını çekip, atını dört mal sürüp düşmanın şarapnellerini, mermilerini istihkar ederek geri dönen avcı hatlarını çiğneseydi ve bu suretle alayını durdurup tekrar hasma tevcih etseydi, işte o zaman bir alay kumandanına yaraşan cesarete asumani bir misal gösterilmiş ve Osmanlı tarihinin kahramanlığına ait faslında bir sahife-i zerrin vücuda getirilmiş bulunurdu. İşte böyle bir cesaretin kurbanı olan alay kumandanının namına, heykel reksine Cenab-ı Peygamber de razı ve ümmeti tarafından "Hel yestevillezine yalemune vellezine la yalemun" mazmununa bir imanı fiili gösterilmiş olmasından ruhen mahzuz olurdu. Sen hasaili mümtaze-i merdane ve ahlak-ı fazıla-ı fedakarane ile tetevvüc etmeyecek kadar malumat-ı fenniyenin başlı başına temini maksat edemeyeceğini iddia ediyorsun. Bu iddianda ne kadar haklısın. Hatta ben senin kaziyeni berakis yaparak iddia ederim ki hasaili merdane ve hissiyat-ı fedakaranedir asıl olan. Bunlar yani karakter müktesebatı ilmiye ve fenniye ile kesbi mazbutiyet etmedikçe bile mastar-ı malidir ancak her vakit emin mefkûr netaiç vermez. Talimnamelerin harbin zabitten istediği ruhi ve ilmi kudret ve meziyeti verecek olan kısımlarının ve maddelerinin mekteplerimizde layık oldukları dereceyi ehemmiyette hüsnü tedris ve telkin edilmemiş oldukları hakkındaki beyanatına şehadet ederim. Ve fakat senin burada hitam bulan mukaddimeni ona birkaç satır daha ilave ederek biraz tatvil ettikten sonra o pek müdellel olan istihkâr-ı nefis zeminini tetebbü edeceğim. Filhakika mektebi harbiyemizdeki derece-i tahsil zabitlik ve zayıfı asliyesini zabitin ruhuna sokacak mertebede nafiz değildi. Ve fakat mektep sıralarında bu hususta daha ciddi ve daha vasi bir devreyi tederrüs ve taallum geçirilmiş olsaydı dahi yine maksadın husul pezir olamamış bulunacağı itikadındayım. Çünkü bence hakiki feyiz verebilecek mektebi asli kıtaattır. Bence asıl talimi sanat edecek hakiki muallimler ve mürebbiler birbirinden yüksek olan kumandanlardır. Çünkü bence mektebi harbiyeden alınan şehadetname genç mülazımın bölük kumandanı efendinin daire-i terbiyesinde kabule şayan olduğuna delalet eder. Genç mülazım asıl ruhu sanatını intisap ettiği bölüğün efradı önünde bölüğün babası olan yüzbaşısının ve daha büyük amirleri tarafından iş üzerinde bulunaraktan öğrenecektir. Evvela kumandan olacaktır bir takıma. Ve sonra kumandan olmaya hazırlanacaktır bir bölüğe ve işte böyle öğrenecektir ve sonra öğretecektir. Ordu mektebi amelisi ancak bu suretle makamının ehli bölük kumandanları, makamının ehli tabur, alay, ilah, kumandanları yetiştirmek sayesinde milletin evlatları bir sürü gibi değil, şanlı, şerefli insanlar olarak şanı şerefe sevk ve tevcih olunabilir. Burada kadim bir hatıramı ihya edeyim. Berayı seyahat İzmir'den rakip olduğum vapur Girit'ten geçerek Katanya'ya gidiyordu. Girit'ten orada bulunan Avrupalı kıtaattan birine mensup bir mülazım bindi. Bununla muharefe peyda ettik. Bir gün sonra tekrar Girit'e dönecek olan bu mülazım ile Katanya'nın bir gazinosunda buluştuğumuz zaman o bana orada tedarik edebildiği yeni bir takım asarı askeriyeyi gösterirken diyordu ki: "Yüzbaşım son zamanlarda yeni çıkan asar-ı askeriyeyi takipte beni biraz müsamahakar gördüğü için adeta bana münfail olmuştur. Mesut tesadüfle burada tedarik ettiğim bu kitapları ve benim onları okuduğumu göreceği zaman şüphesiz memnun ve bana bu yüzden hasıl olmuş bulunan infiali zail olacaktır." Bu mülazım efendinin yüzbaşısının zabitlerini yetiştirmekte nasıl bir bölük kumandanı olduğu mülazımın gözlerinde pekala okunabiliyordu. 2. İstihkar-ı nefis ve hissi fedakari babında talimnamelerin amik manalı maddeleri üzerine o yaralı bacağını uzatıp çıkıyor ve oradan bütün selahiyeti kelamınla hitap ederek diyorsun ki: "Zabitlik demek, fedai nefsü canı katiyen göze almış olmak demektir. Bir zabit sanatı namına, hayat ve mevcudiyetine hiç ehemmiyet vermeyecektir. Zabit, hayat ve rahatın hiç düşünülmemesi icap edince, rahat ve hayatını feda etmeyi şeref bilecektir. Muktazayı namus budur." Ben bu sözlerin dimağlarda ve vicdanlarda hasıl edeceği derin akislerin ahengini bozmaktan korkarak hiçbir söz söylemeksizin onları yalnız kemali huşu ile dinlemiş olmakla iktifa edeceğim. Muharebede her atılan merminin isabet etmediği hakkında verdiğin teminat hizasında, "Muharebede yağan mermi yağmuru o yağmurdan ürkmeyenleri ürkenlerden daha az ıslatır" diyeceğim. Ve fil hakika böyle olmasaydı Trablusgarp Harbi'ne iştirak etmiş olan bütün arkadaşlarımızın mutlaka Trablus'ta, Humus'ta, Bingazi'de, Derne'de, Tobruk'ta İtalyan istihkamları karşısında bugün kemiklerinin bile kalmamış olmaları iktiza ederdi. Halbuki o kahraman arkadaşlar Balkan Muharebesi'nin de son safhalarında olsun ispatı mevcudiyet ederek daire-i imkanda kalan derecede icabat-ı namus ve haysiyeti ifa eylemişlerdir. Kitabının 24. bu baskıda 36. sayfasında "Zabit nedir?" suali zımnisine piyade talimnamesi maddelerinden birinin verdiği "Zabit, mahiyetindeki efrat için numune-i imtisaldir" cevabının üstünde duran senin, "Zabit, kendi ilim ve iktidarından kumanda ettiği insanları müstefid edebilmek için mahiyetindekilerin metanet ve besaletleri mecmuundan fazla bir metanet ve besalete malik olmalıdır" sözünü her zabit pek büyük dikkat ve ciddiyetle okumalı ve onun manasını dimağına hak etmelidir. Ve bilinmelidir ki bir millet evlatlarının önüne geçip onları ateşe sevk etmek hak ve selahiyetini ancak o dediğin muhassala-i metanet ve besaleti ruhunda bulmuş olan zabitler haizdir. 3. Zabit ve kumandanın ikinci faslı çok mühimdir. Zabit, kalp, itimat kazanacak ve arkasına alacağı insanların kuvve-i maneviyelerini takviye edecek. Bu faslın başından nihayetine kadar olan birçok güzel sözleri dinledikten sonra, "Askerlik tedbiri muamelat değil, insanların sevk-ü idaresi sanatıdır" tarifine avdet ediyor ve "insanlar nasıl sevk olunur" diye bir daha kendi kendime soruyorum. Bu suale senin izah ettiğin cevapları hatırlarken sanki bir filozofun şu sözlerini de işitir gibi oluyorum: "İnsanlar ancak emelleri, fikirleri teşhis ettirilerek sevk ve idare olunabilir." Musa, Mısırlıların kamçıları altında inleyen Yahudilerin bu tazik ve esaretten halastan ibaret olan meyillerinin tecelli sazı oldu. İsa, zamanının nihayetsiz sefaletlerini idrak ve ıstırabatı umumiye devrinde alemde tahakkuk etmeye başlamış olan lüzumu şefakat perveriyi din halinde tercüme ve ifham etmek yolunu bildi. Napolyon, Avrupa içinde dolaştırdığı kavmin mahsusatından olan şanı askeri mefkûresini tecessüm ve teşahhus ettirdi. Bilhassa insanları istediği gibi kullanan kuvvet, fikirler ve bu fikirleri teşhis ve tamim eden kimselerdir. Fikrin hassası da hiçbir itirazın bozamayacağı bir şekli mutlak ile kendi kendisini kabul ettirmektir. Bu ise fikrin yavaş yavaş hissiyata istihale ederek akideye munkalip olmasıyla mümkündür ve böyle olduktan sonradır ki onu sarsmak için bütün başka mantıkların, başka muhakemelerin hükmü olamaz. Şimdi bizim sevku idare edeceğimiz insanların emelleri, fikirleri, ruhlarında meknus hassaları nedir? Biz kumanda edeceğimiz insanların hangi emellerini şahıslarımızda tecelli ve tecessüm ettirerek onların kalplerini, onların itimatlarını kazanacak ve onlara itimat kazandıracağız? Ve onlara hangi manevi kuvvetler ilham vesayetini tayin edeceğiz? Ve insanlar da ancak gaye-i hayalinin, mefkûrenin temerküz ettireceği o gayri meri hassalara, meri vasıtalarla mı hitap edeceğiz? Herhalde askerlerimizin ruhunu kazanmak bizim için bir vazife olduğu gibi, evvela onlarda bir ruh, bir emel, bir seciye yaratmak da Allah'tan ve Medine-i Münevvere'de yatan Cenab-ı Peygamber'den sonra bize teveccüh ediyor. Şüphe yok ki bizim milletimizin seciyesi de bütün seciyeler gibi tealiye, matlup şekle, tahavvüle müstahittir. Fakat bir nefsihi olmak şartıyla. Eğer bizim seciyemize hariçten, bizim seciyemizden başka secayadaki müessirler tarafından bir şekil verilmek istenirse, bundan sabit ve muayyen hiçbir şekil, hiçbir netice hasıl olamaz. 4. Ruhu taarruz. Ordunun vazifesi vatanı çiğnemek isteyen düşmana karşı ayağa kalkmaktır. Bu kalkış elbette yerinde durmak için değil, düşmana atılmak için olursa kalkılmış olduğuna değer. Zabit ve kumandanın üçüncü faslı bu zeminde ne hakiki esaslar gösteriyor? Muvaffakiyet için en emin vasıtanın taarruz olduğunu anlamakta ısrar olunmaz. Ancak taarruz ordusu vücuda getirecek milletin, Japonların Kugeki Zaishin dedikleri ruhu taarruza sahip olması lazımdır. Bu ruhu taarruz 1904 senesinde, bin keder bin yeis, fakat her şeye rağmen ileri, başka hiçbir şey düşünmek lazım değil, naaşımı meydan-ı muharebede teşhir etmek, işte bu Cenab-ı Hakk'ın emeli. Şarkısını terennüm ederek Kazumaro sefinesiyle harbe giden Miralay Kujimalar'da. Bu ruhu taarruz Sasebo limanından harbe çıkarken familyasına bu andan itibaren benden haber beklemeyin, vazifemden başka bir şeyle meşgul olamayacağımdan sizden de haber istemem diye yazan Amiral Togo'lar'da. Bu ruhu taarruz Nanzan Muharebesi'nde oğlunun kalbinden vurulduğu haberi üzerine familyasına, oğlumun külleri Tokyo'ya getirildiği zaman hemen defnolunmasın, yakında ben ve küçük oğlum da terki hayat edeceğimizden o zaman üçümüzü birden defnedersiniz emrini veren General Nogiler'de. Ve bunları takip edenlerin kaffesinde bütün feyziyle mevcut olduğu içindi ki narin Japonlar iri yapılı Ruslara meydan okudular. 5. İnisiyatif. Nuri, ruhu taarruzundan sonra kitabının hitam bulacağını zannediyordum. Derhal inisiyatifim önüme çıktı ve dedi ki, muharebede tahsili zafer ve galibiyet en küçüğe kadar bir cümle rütbe hesabının bizzat imali fikir ile kendiliğinden tedbir ittihazına alışmış olmalarına mütevakıftır. Hakikaten talimnamelerimiz, kanunnamelerimiz gözden geçirildikçe sanat-ı askeriyenin aslı olan kaide ve kanun ve usulleri okunur ve bellenir. Fakat bu bilgilerin insanı sanatkar yaptığına, yapabileceğine kani olmak elbette gaflet olur. Hatta bu usul ve kaidelerin cihet-i tatbikisiyle de az çok iştigal etmiş olmak bir ordu için medar-ı necat olamaz. Herhangi bir cüz-ü tamın küçük bir manevrasını takip edelim. ve kabul edelim ki bu cüz-ü tamın en büyük kumandanından neferine kadar herkes talimname ve kanunnamelerde bastu beyan olunan usul ve kaideleri biliyor ve bu manevra ilk tatbikatları da değildir. Mesela cüz-ü tam kumandanı güzel bir yürüyüş emri veriyor. Uç kumandanı Mülazım Efendi'ye kadar bir cümle madun kumandanlar usulüne muafık emirlerini veriyorlar ve kol harekete geçiyor. Düşmanla temas vukuunda da kezalik cüz-ü tam kumandanının verdiği açılma ve sonra yayılma emri ala meratibihim tekerrür ederek en küçük parçaya kadar kıtaya yapacağı iş tayin ediliyor. Harekatı son safhasına kadar iyi idare edilmiş görüyoruz. O halde hüküm verebilecek miyiz ki bu kıta muharebede vazifesini ifa edebilir ve vatana muzafferiyet temin edebilir? Bu hükmün itasında biraz müteenni bulunmak lazımdır. Çünkü bu kıtanın muharebede tesadüf edeceği ahval ve şerait hep bu gördüğümüz gibi olmayacaktır. O halde ne kadar ahvale tesadüf etmek ihtimali varsa hepsini tasvir ve tatbik edelim. Çok güzel, bunu yapmaktan geri durmayalım. Fakat harpte öyle ahval dahi vaki olur ki ahval-i meskure hakkında umumi vesaya beyanı bile mümkün değildir. Talimnamelerimizin bu gibi fevkalade ahval için nasihat vermesinden sarf-ı nazar, esasen ihtiva eylediği kavait ve nizamat, harpte umumiyetle tesadüf edilen basit tabi ahvaline ancak şamil olabilir. Halbuki kumandanlar her hal ve andaki vaziyete karşı tereddütsüz ve süratle icap eden tedbirleri almaya mecburdurlar. Fevkalade ve nageh zuhur hallere ilk temas eden bir kıtanın en büyük kumandanı değildir. Büyük küçük her cüz-ü tamın içinde her zabit ve her küçük zabit ve hatta her nefer sureti hareketine dair mafevkinden hiçbir emir ve hiçbir fikir almadığı ahval karşısında kalır. İşte bu sebepledir ki gerek kumandanların ve gerek neferlerin bizzat imali fikr ederek kendiliklerinden iş görebilecek meziyette yetişmiş olduklarına kanaat olmadan bir kıtayı askeriyenin bir ordunun şayan-ı itimat ve istinat bir kuvvet olarak tanınması gaflettir, felakettir. Bir kuvveti vücuda getiren insanlar, hayatı umumiyeleri, fikirleri, serbestliği hareketleri ezilmemiş, gürbüz, neşeli efrattan ve zabitandan mürekkep olursa, böyle bir kıtayı askeriyede bizzat imali fikri ile kendiliğinden iş görme hassası pek ziyade mütecelli olur. İtalya Muharebesi'nde derne kuvvetlerine kumanda ettiğimiz müddetçe bu hakikati ispat eder her gün birçok misaller gördük. Filhakika derne kuvvetlerini vücuda getiren Urban, tavsif ettiğim gibi insanlar oldukları gibi onların başlarına geçen zabitan da her şeye rağmen fikirlerini, serbestliği hareketlerini ezdirmemiş gençlerdi. İtalyanların falan veya filan istikamette bir hareketleri, bir huruçları haber alınır alınmaz, emir beklemeksizin her mücahit tüfeğini kaparak içtima mahalline koşar ve orada emir itası teahhur ederse yine kendiliğinden düşman istikametinde revan olur ve bu hareketini şöyle bir muhakeme-i fikriyeye istinat ettirir. Madem ki düşmanın bir hareketi mahsustur, muharebe ihtimali mevcuttur, muharebe için düşmanı ordugahımızda beklemek olmaz, onu uzaktan karşılamak ahsendir. Düşman az ise yetişebilenlerimiz onu tevkif veya tard eder. Çok ise umum mücahidin yetişinceye kadar düşmana tüfek atarak hareketini ağırlaştırır ve icap ederse biraz geriye çekiliriz. Fakat ileri gitmek beklemekten iyidir. Hiçbir şey yapamazsak düşmanı görür, kuvvetini anlar, meraktan çıkarız. Bunların her biri ileri veya geri harekette nereden gitmek, nasıl gitmek, nerede durmak ve nasıl durup ateşe başlamak lazım geleceğini emre intizar eylemeksizin kendiliklerinden takdir ve tatbik ederler. Yeter ki onlara umumi istikamet ve fikirler isabetle gösterilmiş olsun. Denilebilir ki sair yerlerde olduğu gibi Derne'de de bir sene İtalyanları mağlup eden ve Derne'nin 3 kilometre muhiti üzerinde vücuda getirdikleri istikamlarında hapseden kuvvet, kendiliğinden Osmanlı kuvvetini vücuda getiren insanların İtalya ordusunu terkip eden insanlardan daha feyizli bulunmuş olmasındadır. Yoksa adet, top, tüfek, mühimmat ve fennin bahşettiği faikiyetler nazarı dikkate alınırsa, kuru Novusta'dan numune numa olan Derne Kuvayi Kalilesi'nin son asrın bütün fuyuzatı tekemmülatından hisse için olan bir ordunun karşısında bir gün bile durmaması lüzumunu teslim etmek lazım gelirdi. Görülüyor ki eldeki vasıta kuru Novusta yadigarı olsa da bunun eczası görülecek iş için adım başında emre, bir ihtara ihtiyaç göstermeden kendiliğinden harekette feyzini almış bulunursa, karşısındaki bu hassadan mahrum kaldıkça, dünyayı terakkiyatın en büyük lütuflarıyla mesut olsa bile muzaffer olamaz. Tarih dahi diyor ki, ordular kısmı küllisi gönüllü olan sağlam bünyeli ve istidatlı askerlerden mürekkep bulunduğu zamanlarda, yani eski askerlik usulünün cari olduğu edvarda, ordularda inisiyatif o derece mütecelliydi ki, mafevkler bu hassanın fıktanından değil, bilakis ifratından endişenak idiler. Filhakika, bir ordu eczasından her birinin bizzat her işi mütefekkir olmakta ve kendiliğinden yapıvermekteki derecesi ifratı bulursa, cidden endişeye değer. Zira kendiliğinden görülen işler müsbet oldukça, ne kadar şayanı arzu ve takdir ise, maksadın hilafına aidiyeti halinde de o derece şayanı muahezedir. Halbuki her hareketin maksada mutabakatı, her türlü ahval ve şerait dahilinde maksadı açık surette görebilmeye mütevakkıftır ki, bu hususta kol ordulara, fırkalara kumanda edenlerle bir tabur, bir bölük kadrosu içinde ve avcı hattı dahilinde bulunup, manzarası mahdut olanların hüküm ve ihatalarında elbette fark olmak lazımdır. Bu sebepledir ki talimname kendiliğinden harekete bazı hudutlar çizer ve der ki, mağdunların istiklali hareketleri efali keyfiye rengini almamalıdır. Harpte muvaffakiyat-ı azimenin üssül esası olan faaliyeti müstakille hududu lazime dahilinde olanıdır. Kendiliğinden hareket hassasıyla kendilerine kumandanlık etmiş olanları memnun ve hasımlarını pek meyus etmiş olan Mücahidini Urban da bu hususta ifrata kapıldıkça neticeler menfi olmuştur. Her hareketin nik'ü bedeni takdir için bizzat imali fikir ve muhakemeyi ve muhakemeyi fikriyesinin ancak taalluku halinde iş görmeyi itiyat etmek alel ıtlak fena olmayabilirse de, orduda mafek makama geçenlerin henüz o makama geçmek için sini, tecrübesi ve rütbesi müsait olmayanlardan alelumum daha vasi, şumullü ve vukuflu ihataya sahip bulunmaları kabul edilmek lazım geldiğinden, mağdun, mafevkin emrettiği hususatın mahiyetine akıl erdiremese de, onu tatbike mecbur tutulması ordunun ruhu asli inzibatı iktizasındandır. İnisiyatifin hadna şinaslık mertebesine varıldığı bir orduda herkes amil bizzat olur. Amir mağdun yoktur. Binaenaleyh itaat ve inzibat dahi teessüs edemez. Son asır ordularını teşkil eden ifrat, eskiden olduğu gibi kısmı küllisi, kendi gönül rızasıyla hizmet-i askeriyeye dahil olanlardan ibaret olmayıp, bütün efradı millet hizmet-i askeriye ile mükelleftir. Arzusu olan da olmayan da hizmeti vataniyesini ifa ile mükellef tutulmuştur ve tutulmalıdır. Bu yolda teşekkül etmiş bulunan ordular, eski zamanın ordularında olduğu gibi mafiyetler, ifrat derecede inisiyatifi haddi itidale irca etmek, onu inzibat ve idare altında bulundurmak düşüncelerinden varistedir. Çünkü bugünkü ordularda vakti hazarda uzun seneler tatbik olunan şiddetli zapturapt, birçoklarında kendiliğinden hareket istidadını boğuyor. Bu sebeple bugünkü mafevkler, mağdunlarında inisiyatif uyandırmak için onları ikaz ve bilhassa muharebede teşvik ve tergip etmek mecburiyetindedirler. Daha düne kadar Osmanlı ordusunun kumandanlarında, zabitlerinde, askerlerinde inisiyatife bedel, ataleti fikir meşhuddu. Malumdur ki bir orduyu terkip eden alelumum her fert, zihayat bir makinenin canlı uzuvları, parçalarıdır. Bu makineyi işleten, her uzviyeti, her parçasını harekete getiren vasıta, buharla müteharrik motorlar değildir. O vasıta-i tahrik, ordu makinesini vücuda getiren azay-ı zihayatın dimalarındaki kuvvet ve kanlarındaki ruhtur. bu dimağlarda ve bu kanlarda lazım olan kuvvet ve süratle cereyan bulunmazsa makine durur ve başka hiçbir kuvvet onu işletemez. Böyle bir makinenin tedbiri için herhangi bir veya birkaç makinistin mahareti, sanatkârisi de kifayet ve kefalet edemez. Çünkü bu uyuşuk dimağlardan ve durgun kanlardan müteşekkil kütleler, taş, demir ve odun yığınlarından da daha atıl ve daha sakildir. Ahçar ve eşcar yığınları balya haline konarak küçük bir manivela tatbikiyle sühuletle tahrik olunabilirler. Fakat büyük küçük cüzü tam balyaları halinde bulunan atıl dimağlı insan kütlelerinin sevk-ı tahriki için lazım olan kuvvetin, manivelanın mevcudiyeti fikriye ve ruhiyeden nebeanına intizar olunur ve noktayı tatbiki dimağda kalpte aranır. Görülüyor ki bir kütleye ordu demek için o kütlenin eşkali muayeneden birinde inkısamı ve başında bir veya birkaç muharrikin bulunması kafi değildir. Orduda bir cümle emir sahiplerinin, orduya kumanda eden zevata, faal ve fedakar birer muavin kılan inisiyatifin bütün itiyadını iktisap eylemeleri icap eder. Bunun için tevessül olunacak vesaitin lüzumu taharrisi, matuf olduğu maksadın ehemmiyetiyle tezahür eylemektedir. Vaka, alelumum inisiyatifin lüzum ve fevaidini talimnamelerimizin mevaddı mahsusasında okuyor ve nazari olarak muhassenatı hakkında pek çok sitayişlerde de bulunuyoruz. Fakat itiraf olunmalıdır ki kendiliğinden hareket ve iş görmenin taammümünü umumiyetle faydalı bir şekle sokarak onun bir vazife-i mahsusa halinde tanınması için ittihazı icap eden suret hakkında Osmanlı ordusunda sarf-ı zihin edilmemiş ve bir karar verilmemişti. Halbuki kumandan, zabit, nefer yetiştirmekte takip olunacak esasların, tatbik olunacak terbiye usullerinin, yapılacak talimlerin gayesini, kendiliğinden iş görmek hassasının vücut pezir kılınmasına matuf bulmakta şüphe ve tereddüde mahal yoktur. 6. Bizim Sirenaik'te kumanda ettiğimiz kuvvetlerin eczasında kuvve-i maneviye, fikri taarruz ve inisiyatif efsafının mevcut olduğundan bahsedilmiştir. Fakat bu noktada bütün vuzuhuyla canlandırılmak lazım gelen bir hakikati mahza vardır ki, o da sıcak kanlı Afrika evlatlarında o saydığımız efsaf-ı cengaverhanenin fiil halinde tecelliyatı bir takım ateşin ruhların Afrika semasında pervazıyla başlar. Berveçiyati birkaç satırı, Derne ordugahına ve Kasr-ı Harun, Rabat, Seyit Abdullah sırtlarına bir senelik hayatımızı beraber hasreylediğimiz arkadaşlarıma ithaf ediyorum. Zabit ve kumandanın mebahisi muhtelifesini ve bilhassa istihkar-ı hayat, fikri taarruz ve kendiliğinden hareket evsaf-ı aliyesini okurken ve bunlar için zihnimde müşahhas misaller ararken, derne kuvvetleri nizam-ı harbi şöyle gözümün önünden geçiyor. Şark kolu, Berâase kolu, Dirse kolu, Hasse kolu, Ubeydat kolu, Aileti Mensur kolu, 1. tabur, 2. tabur, Topçu taburu, Mitralyöz bölükleri, Tümsekit, Suse müfrezeleri. Ve bunların başlarında Hacı Eminler, Aliler, Mümtazlar, İsmail Hakkılar, Halimler, Şevketler, Nurettinler, Rusuhiler, Fehmiler, Ahmet Hamdiler, Hüseyinler, Saffetler, Reşitler, Eşrefler, Fuatlar ve bunların arkadaşları. Umum bin gazi kuvvetleri nizam-ı harbine bakmak istersek, bu yazılarımız bütün o kahramanları taşıyabilecek kadar tevessudan aciz kalır. Şimdi de notlarıma bakıyor ve orada bu saydığım imzalar üstünde muhtelif tarihlerde ve muhtelif sefahat-ı muharebede okunmuş, askerlik ruhuna safa bahş ve bütün askerler için imtisale şayan en-nuzecleri havi yüzlerce raporlar, takrirler buluyorum. Bunlardan bazılarının bazı cümlelerini o kıymetli asker arkadaşların hürmet ve tebcil ile yadına vesile olmak üzere aynen derç ediyorum. Muhayyile zaviyesi Urbani ile dün gece ileri karakolda idim. Bugün Tulu-i Şems ile beraber Seyit Abdullah cihetinden çıkmak isteyen bir düşman kuvvetine taarruz ettim. Çıkamadı. İki kişimiz mecruh oldu. Şayan-ı ehemmiyet bir şey yoktur. Düşman saat 4'te garp cihetine bir tabur, şark cihetine bir bölük çıkardı. Yanımdaki ileri karakol kuvvetiyle hemen düşmanın taburuna taarruz etmek üzere yürüdüm. Bunun üzerine düşman taburu geriye, istikamlara çekildi. Şarktaki bölüğünün de avcı siperlerine avdetini gördüm. Saat 11'de kireç ocağı sırtlarına ilerlemiş olan düşman üzerine şark urbanı, muhafızıye ve birinci taburdan yanımda bulunan kuvvetle taarruz ettim. Düşmanın hattı asli istikamından 500 metre ileride yaptığı avcı siperlerindeki kuvvetine taarruz ettim. Düşmanı hattı asliye kadar takip ettim. İstihkamın önündeki tel örgülerini ve büyük kazıkları söküp attım. Tarassut Kulesi gündüz rüzgardan yıkıldığı için onu tahrip etmek nasip olmadı. Sureti mahsusada emrolunmuştu. Mamafih, sair tarassut mevkileriyle topçu amplasmanlarının ve avcı siperlerinin bir kısmını tahrip ettim. Düşman bütün kuvvetiyle ilerliyor, ben siz gelinceye kadar düşmanı tevkif için taarruz ediyorum. Düşman dün akşam işgal ettiği sırtlarda istihkam inşasıyla meşgul olmaktadır. Topçusu yol üzerindedir. Garp istihkamının önünde 3 düşman taburu tümsekite doğru ilerlemektedir. Ben Vadi-i Büyü misafir cihetindeyim. Taarruz için emrinize intizar ediyorum. Tralyüzün ilerisinde dar geçit yol üzerinden düşmanı kovaladık. Hacı Emin, Kasım, Saffet efendilerle miktarı kafi muhafızıya ile bulunuyoruz. Şimdi mitralyözü de ilerletmek üzere geldim. Onlar da ilerliyorlar. Cemil efendiye emirlerinizi tebliğ ettim. Tekrar vazifemiz başına gidiyorum. Kıtamız karıştı. Her kabileden mürekkeptir. Emri alileri üzerine 9 neferle garp istihkamının 800 metre karşısına geldim. Mülazım Osman Bey de 3 neferle Seyit Abdullah cihetinden bize doğru geliyor. Yüzbaşı Hacı Emin Efendi'nin de vadi cihetinden taarruz etmek üzere ilerlemekte olduğunu görüyorum. Askeri Rusuhi Nurettin, Etem yaralandılar. Fakat diğer arkadaşlar daha yaralanmadılar. Düşmanı takibe devam ediyorlar. Topun birin nişangah yuvası bozulduğundan endaht kabil değil. Birinin de hartuç sürgüsü kırılmıştır. El ile imla olunuyor. Mecmuu zaten iki idi. Eğer mutlak lazımsa bununla ateşe devam edebilirim. Şark kuvasıyla garp ileri karakol mevzisine geldim. Ne cihete taarruz edeyim? Vadi-i Büyü misafirden ilerleyerek boyun noktasını işgal etmek suretiyle hattı ricatımızı kesmek isteyen düşman üzerine Mülazım Kasım Efendi kumandasında bulunan 70 kişilik aileti mensur ve Şellavi mücahidinini de alıp taarruz ettim. Saat 10.30'da düşmanın iki taburu ile çarpıştık. Düşman ricate mecbur edilmiştir. 100 kişi kadar mücahit ve muhafızlığı efradıyla düşmanın Eritre taburuna taarruz ettim. 500 metreye kadar yaklaştım. İstikamet üzerimize ateş açtı. Sağ kolumdan kurşunla yaralandım. Çok kan zayi ediyorsam da askerin kuvve-i maneviyesini bozmamak için hattı harpten çekilmeyeceğim. Ölürsem yanımda Remzi Efendi vardır. O benim de kuvvetimi idare eder. Zabit ve kumandan Nuri Conker. Sunuş. Bazı kitaplar vardır. Zamanında dikkati çekmemiş, büyük bir okuyucu topluluğu bulamamış. Fakat hem o günlerin önemli olaylarını ve bu olayların çağdaşlar üzerindeki etkilerini tarihe bırakmış, hem de ileride tarihi değer kazanacak, büyük bir şahsiyete yeni ilhamlar verebilmiş. Onun ruhunda gizlenip birikmiş, fikir ve hislerin meydana çıkmasına vesile olmuştur. İşte rahmetli Nuri Conker'in Zabit ve Kumandan isimli küçük kitabı bu bahtiyarlığa eren eserlerdendir. Okuyucularımız Atatürk'ün 1914'te küçük bir risale, kitapçık halinde yayınlanmış olan eserlerinden Zabit ve Kumandan ile Hasbihal'i inceledikleri zaman pek tabii olarak Nuri Conker'in kitabını görmek isteyeceklerdir. Nitekim yine bu seri içinde sayın dostum Ruşen Eşref Ünaydın'ın ön sözü ve günümüz Türkçesine çevrilmiş metniyle birinci ve ikinci baskısı yapıldığı zaman bu arzu her taraftan açıklanmıştı. Çünkü Atatürk bu eserini Nuri Bey'in kitabına bir cevap olarak kaleme almıştır. Kitabın tahliline geçmeden Nuri Conker hakkında bilgi vermek yerinde olur. Mehmet Nuri Conker, 30 Eylül 1881 tarihinde Selanik'te doğdu. Babası Hoca Osman Efendi, annesi Zehra Hanım'dır. Selanik askeri rüştiyesinden sonra Manastır Askeri İdadisi'ni bitirdi. 1902 senesinde İstanbul Harbiye Mektebi'ni tamamlayarak piyade asteğmeni olarak 21 yaşında kılıç taktı. Harp Akademisi'nde 3 sene okuduktan sonra 1905'te Mümtaz Yüzbaşı, 1896-97 senelerinden itibaren Harp Akademisi'ne giren adayların bir kısmı Erkan-ı Harp Yüzbaşısı olarak okulu bitirirlerdi. Erkan-ı Harp olarak ayrılanlar yakalarına Erkan-ı Harp armasını, mümtaz olarak kalanlar ise yakalarına yalnızca bir yıldız takarlardı. Olarak mezun oldu. 1909 tarihinde hareket ordusuna gönüllü katıldı ve tabur komutanlığı göreviyle Selanik'ten İstanbul'a geldi. İstanbul'da Mahmut Şevket Paşa'nın yaverliğini yaptı. Ardından 1910 senesinde Arnavutluk Harekatı'na katıldı. Aynı sene Erkan-ı Harplik imtihanını, kurmaylık sınavını 300 kişi arasında birincilikle kazanarak Erkan-ı Harp oldu ve Selanik'te yeni teşekkül etmiş olan Küçük Zabit, As Subay Mektebi müdür ve kumandanı tayin edildi. 1911'de başlayan Trablusgarp Savaşı'na yine gönüllü olarak katıldı ve Umum Bingazi Kuvvetleri Erkan-ı Harbiyesi'ne reis oldu. 1912'de binbaşılığa terfi etti. Aynı sene başlayan Balkan Savaşı'nda Çanakkale Boğazı mürettep, düzenli kuvvetleri Erkan-ı Harbiyesi'ne kurmay heyeti tayin edildi. Bolayır'da bir Bulgar kurşunu ile dizinden yaralandı. 1913 senesinde Alman İmparatoru Kaiser Wilhelm'in davet ettiği 12 yaralı Türk subayından biri olarak tedavi için Wiesbaden'a gitti. Aynı sene Osmanlı ve Alman İmparatorlukları askeri nişanlarıyla taltif edildi. Nisan 1330-1914'te Zabit ve Kumandan isimli kitabını yazdı. Buna Mustafa Kemal, Zabit ve Kumandan ile Hasbihal ismindeki kitabı ile cevap verdi. 1914 senesinde İstanbul'da 1. Tabur Erkan-ı Harbiyesi'ne tayin olundu. Bilahare Balıkesir'de 24. Alay'a komutan tayin edildi. 1. Dünya Harbi başlangıcında başında bulunduğu 24. Alay ile Balıkesir'den Çanakkale'ye gönderildi. 1915'te Anafartalar ve Conk Bayırı muharebelerine iştirak etti. Conk Bayırı'nda ikinci defa olarak sağ şakağından ağır surette yaralandı. O sırada yarbaylığa terfi etti ve Conk Bayırı'ndaki 8. Tabura komutan oldu. 10 Ocak 1916'da Almanya hükümeti tarafından kendisine demir haç nişanı verildi. Aynı senenin başlarında taburuyla beraber doğuya, Muş cephesine nakledildi. Yine 1916'da Almanya hükümetinin Edel Ruj nişanıyla taltif edildi. Sonrasında Avusturya Macaristan devletinin Meziyeti Askeriye haç nişanını aldı. 1917 senesinde Kafkas muharebelerindeki hizmetlerinden dolayı Osmanlı İmparatorluğu'nun muharebe gümüş liyakat madalyasıyla taltif edildi. Aynı sene Hollanda hükümeti nezdine Lahey Ataşe Militeri olarak gönderildi. 1918 senesinde Ataşe Militer iken albaylığa terfi etti ve Hollanda kraliçesi tarafından kendisine komandör rütbesinin kılıçlı Orange Nas nişanı verildi. 1920'de İstiklal Savaşı'na katılmak üzere Anadolu'ya geçti. Matbuat ve İstihbarat Umum Müdürlüğü'ne tayin edildi. Vekaleten Ankara Vali ve Komutanlığı vazifelerini gördü. Ardından Merkezi Pozantı'da olan Adana Vali ve Komutanlığını yaptı. Binaenaleyh Merkezi Pozantı'da olan Adana Vali ve Kumandanlığını yaptı. 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin Almanya'da temsilcisi olarak Berlin'e siyasi temsilci sıfatıyla gönderildi. Orada 2 sene görev yaptıktan sonra 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. devresinde Kütahya'dan milletvekili seçildi. 1930'da kurulan Serbest Fırka'nın genel sekreteri oldu. 1931 seçimlerinde Gaziantep milletvekili oldu. 8 Şubat 1935'te Atatürk kendisine Jonker soyadını verdi. Aynı sene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili oldu. 11 Ocak 1937'de Ankara'da vefat etti. Atatürk'ün arzusu ile Ankara şehitliğine defnedildi. Nuri Jonker, Atatürk'le Selanik'te aynı mahallede büyümüşler, Selanik Askeri Rüştiyesi'nde, Manastır Askeri İdadisi'nde, İstanbul'da Harbiye Mektebi'nde, Harp Akademisi'nde, Selanik'te 3. Ordu'da, Hareket Ordusu'nda, Arnavutluk Harekatı'nda, Afrika'da Trablusgarp, Bingazi ve Tobruk Muharebelerinde, Çanakkale'de Anafartalar ve Conk Bayırı Muharebelerinde, Conk Bayırı'nda Mustafa Kemal'in göğsündeki saate kurşun isabet ettiği anda yanındaydı. Doğu'da Muş cephesinde, İstiklal Savaşı'nda daima beraber bulunmuşlar ve arkadaşlıklarını kesintisiz devam ettirmişlerdir. Cumhuriyet devrinde ve inkılaplarda Çankaya'da, Dolmabahçe, Yalova ikametlerinde ve bütün yurt gezilerinde her zaman onun beraberinde bulunmuş, Atatürk sofrasında her vakit ona özel bir dikkatle yer vermiş, eski arkadaşı Nuri Jonker'le latife etmekten şakalaşmaktan, onunla konuşmaktan zevk almıştır. Bunu Atatürk'ü tanımak ve çevresinde bulunmak bahtiyarlığına, mutluluğuna ermiş olanlar pek iyi bilirler. Ayrıca bugün birer tarihi belge değeri kazanmış olan mektuplarında da bu duyguların yazılı ifadesini buluyoruz. 4 Ekim 1911 tarihinde Rus vapuru ile Trabluskarp'a giderken Urla'dan rahmetli Salih Bozok'a yazdığı mektupta ona iki yakınından söz ediyor. Biri annesi, ikincisi Nuri Bey'dir. Onun için şöyle diyor. Başka kağıdım yok. Nuri'ye ayrıca mektup yazamayacağım. İstersen bu mektubumu aynen gönder veyahut bahisle bir mektup yaz ve o kıymetli kardeşimize de ki. Benim için hatırası kalp ve vicdanımdan bir an çıkamayan bir öz kardeş varsa Nuri'dir. Bu muzlim seferi onunla yapmak isterdim. Allah nasip ederse sahayı mücadelatta birleşiriz. Eğer mukadderse ahirette buluşuruz. Başka kağıdım yok. Nuri'ye ayrıca mektup yazamayacağım. İstersen bu mektubumu aynen gönder ya da bundan söz eden bir mektup yaz ve değerli kardeşimize de ki. Benim için anısı kalp ve vicdanımdan bir an çıkmayan bir öz kardeş varsa Nuri'dir. Bu karanlık seferi onunla yapmak isterdim. Allah nasip ederse savaş alanında birleşiriz. Eğer yazgıda varsa ahirette buluşuruz. Şimdi ahirette buluşmuş olan bu iki arkadaş o zaman Trabluskarp'ta vatan savunmasında birleşmişlerdi. Bütün mektuplarında ona hitabı "Azizim Nuri, kardeşim Nuri'dir." Nuri Jonker 55 yaşında öldüğü zaman Atatürk'ün bu sevgili arkadaşını kaybetmekten duyduğu elemi o sırada Cenevre'de tahsilde bulunan Profesör Afet İnan'a yazdığı mektuptan açıkça anlıyoruz. 16.1.1937 Hatay üzüntüsüne Jonker'in ölümü acısı karıştı. Bu acının açtığı yaranın derinliğini tahmin edersin, diyor. Doğum yıl ve yeri bile müşterek olan bu iki arkadaşın vatan ve millet sevgileri, askerlik mesleğine karşı bağlılıkları da birbirine yakındı. Metnini olduğu gibi verdiğimiz bu küçük kitap, Nuri Jonker'in bize Rumeli'yi kaybettiren Balkan bozgununda nasıl derin bir milli eleme düştüğünü, fakat bu dehşetli olaya ve kayba rağmen tıpkı Mustafa Kemal gibi bir an Türk milletinden ve Türk ordusundan ümidini kesmediğini gösterir. Bu kitabın belki mesleki mahiyeti aradan geçen yarım asra yakın zaman içinde eskimiştir. Fakat vatan savunması, millete karşı görev duygusu bakımından kıymetinin bir zerresini kaybetmemiştir. Çünkü vatan o vatan, millet o millet. Kitap bugün tarih olmuş o acıklı devrenin ordu bakımından bir tenkididir, eleştirisidir. O kadar ki Balkan Savaşı'na giren Osmanlı ordusunun talim ve terbiyesinin saldırı ruhu bakımından çok zayıf olduğunu en sert hükümlere bağlamaktan çekinmemiştir. Siyasi hiçbir işaret bulunmamakla beraber kitap, okuyucuya milli siyasi bir ruh aşılama yönünden çok uyandırıcı ifadesiyle yüksek bir terbiye önemi taşımaktadır. Dili, hatta devrine göre bile lügatli, ağır ve adalı olmakla beraber söylemek istediği fikirleri kesin ve seçik bir üslupla açıklamaktadır. Balkan bozgununu takip eden günlerde yazılmış olması, yazarın kalemine hissi, duygusal bir titreklik vermiş, şanlı tarihimizden alınmış sayfaların o günkü acı durumla karşılaştırılması, ciddi bir askerin saklamakta başarılı olduğu hıçkırıkları satırların arasına gizleyerek okuyucuya intikal ettirmiştir, aktarmıştır. Fakat bu acı duygular onu hiçbir zaman kötümser etmemiştir. Çanakkale savaşlarındaki kahramanlıklarını sayın ailesine ve biz vatandaşlarına soyadıyla miras bırakmış olan rahmetli Nuri Jonker, tıpkı arkadaşı Atatürk gibi milleti tenkit etmiş ama her zaman ona inanmış, onun istikbalinden ümitli kalmıştır. Kitap okunduktan sonra zabit ve kumandan ile hasbihal daha iyi anlaşılacaktır. 1 Temmuz 1959 Hasan Ali Yücel 1. Kaset 2. Yüzün Sonu